Ayrım 9, size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 77. Kim doğruyu söylüyor? 28 Şubat davasına bakan mahkeme, disiplin mevzuatına aykırı davrandığı, örgüt ve tarikatlar ile ilişiği tespit edilerek TSK'dan ihraç edilen personeli milli ve manevi değerlere bağlı olarak tanımladı. Mahkeme bu tavrıyla TSK'daki görevine, disiplin mevzuatına tam uyan geri kalan yaklaşık 90 bin rütbeli TSK personelini dolaylı olarak milli ve manevi değerlere bağlı olmayan personel olarak tanımlamış oldu. Bu değerlendirmesini de laiklik ilkesine ve anayasaya aykırılıkla din esasına dayandırdı. Mahkemenin bizzat bu değerlendirmesi laiklik ilkesine aykırı. Ayrıca 1996-1999 yılları arasında ihraç edilen 753 kişiden 243'ünün Fethullah Gülen tarikatı ile iltisakları ve ilişkileri nedeniyle TSK'dan ilişiği kesildi. Bu şahısların atılma gerekçeleri de dava dosyasında mevcut. Ancak mahkeme Fethullahçıların TSK'dan atılmalarına dair eşinin başörtüsü takıp takmadığına, içki içip içmediğine, namaz kılıp kılmadığına bakılarak Fethullah Gülen tarikatı dışında sözde diğer milli ve manevi değerlere bağlı olan personelin irticacı olarak değerlendirip ordudan atıldıkları iddiasında bulundu. Yani mahkemeye göre Fethullahçıları ordudan atmak darbecilik suçuydu. Öte yandan bu iddia eğer doğruysa, özellikle 15 Temmuz'dan sonra hazırlanan iddianameler ve raporlar yalan söylüyor demektir. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra hazırlanan ve devlet arşivine giren belgelere göre FETÖ'cü askerler deşifre olmamak için eşlerine bilerek başörtü taktırmayan, sosyal etkinliklerde özellikle alkol kullanmak suretiyle kendilerini gizleyen kişilerden oluşuyordu. Kaldı ki diğer tarikatlara iltisakları nedeniyle TSK'dan ilişiği kesilen müştekilerin veya personelin önemli bir bölümü küçük rütbeli olduğu, yaşları itibariyle evli olmadıkları, yani başını örtecek eşlerinin dahi bulunmadığı dava dosyasındaki belgelerden de anlaşılıyor. Fethullahçılarla mücadele edilmedi yalanı. 28 Şubat'la ilgili mahkeme ve siyasiler yaptıkları yorumlarda o dönem TSK'nın FETÖ'yle mücadele etmediğini ve hatta FETÖ'yü büyüttüğünü iddia edecek kadar gerçeklerden uzaklaştılar. En başta TSK'dan ihraç edilenlerin rakamları bu iddiayı çürütüyor. Yorumların aksine o dönemde TSK'dan irticai faaliyetleri ve disiplin gerekçesiyle atılanların en yüksek oranını Fethullah Gülen tarikatı mensupları oluşturuyor. Kaldı ki ihraç kararında gerekçesi devrim yanlısı olarak gösterilenlerin önemli bölümü de Fethullah Gülen tarikatı ile iltisakı tespit edilenler. Dava dosyasında bulunan yaş belgelerinde TSK'dan atılanların atılma gerekçesi hangi tarikat, örgüt, siyasi İslam grubu içinde yer aldığını gösteren sayısal dökümü şöyle. Ağustos 1996, Kasım 1999 dönemi. Fethullah Gülen tarikatı 243 kişi, devrim yanlısı 169 kişi, Nakşibendi 163, Süleymancı 19, İrticai Faaliyetler 24, PKK 20, Milli Görüş 19, Işıkçı, Nurcu 15, Aşırı Sol 13, Nizam-ı Alem 6, Nurcu 11, Hizbullah 3, İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği 5, Atatürk Karşıtı 2, Yazıcı Grubu Nurcu 1, Şura Grubu Nurcu 1, Aczimendi 1, İsmail Ağa Cemaati 1, İskender Evrenesoğlu 1, Kadiri Tarikatı 2, Radikal İslamcı 1, Yehova Şahitliği 1, Mihr Vakfı 1, Disiplinsizlik, Çete, İtaatsizlik vesaire 31. Toplam 753 kişi. FETÖ başkanının 2019'da yaptığı ve medyada da haberleştirilen konuşmasında 28 Şubat'ın hem tekmesini hem yumruğunu yedim. En fazla 28 Şubat'ta bana müdahale edildi sözleri TSK'nın o dönemdeki mücadelesinin boyutunu ve önemini gözler önüne seriyor. Ayrıca 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak Genelkurmay çatı iddianamesini hazırlayan Başsavcı Vekili Necip Cem İşçiben çatı iddianamesinde 28 Şubat'ı FETÖ'yü büyüttüğü tezini ileri süren iktidarı rahatsız edecek nitelikte değerlendirmeler yaptı. Savcı İşçiben'in hazırladığı Genelkurmay çatı iddianamesinde 28 Şubat'la ilgili şu tespitler yer aldı. TSK içerisindeki FETÖ mensuplarına atfedilecek bir davranış ölçütü yoktur. Bu kişiler her türlü yalanı söyleyebilir, olduğundan farklı görünebilir, dini emir ve yasaklarla kendini bağlamaz, hiçbir ahlaki kuralı kabul etmeyebilir, İslam dininde haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işleyebilir. Soruşturmaya uğramamak veya herhangi bir zarar görmemek için adına tedbir dedikleri bu davranışları rahatlıkla sergileyebilir. FETÖ mensupları bu şekilde kendilerini gizlerken diğer taraftan da TSK içerisinde irtica ile mücadele faaliyetlerini baltalamak için halkın dini duygularını sürekli istismar etmişlerdir. Özellikle kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak da bilinen dönemde TSK içerisinde üst düzey yetkililer tarafından verilen bazı demeçler %98'i Müslüman olan milletimizin kendi bağrından yetiştirdiği TSK'nın büyük çoğunluğunun din düşmanıymış gibi gösterilmesine neden olmuştur. TSK'nın yapısı nedeniyle esasen kişisel görüş kabul olarak kabul edilmesi gereken bu demeçler çoğu kez TSK'nın tamamına mal edilerek kurumsal görüş olarak sunulmuştur. Bu konudaki en bariz örneklerden biri 1999 yılında GATA'da görevli diş tabibi bir general yaptığı bir öğretim yılı açılışında kendisini bu konuda demeç verme ihtiyacında hissedebilmiş ve yaptığı konuşma günlerce ülke gündemini işgal etmiştir. Bu tür demeçlerin yanı sıra sadece bazı sosyal tesislerde meydana gelen türbanlı bir vatandaşımıza nizamiyede müsaade edilmemesi gibi benzeri münferit hadiseler örgüte müzahir medya organlarınca sürekli gündeme getirilmiştir. Yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen halkımızın nazarında peygamber ocağı olarak itibar kazanmış Türk ordusu adeta din düşmanıymış gibi algılanmıştır. FETÖ mensupları kendileri hakkında yürütülen soruşturmaları önlemek maksadıyla bu durumdan azami istifade etmiş ve kamuoyunda TSK'da dindar subaylara baskı yapılıyor olgusu yaratılmıştır. Örgüt yıllar boyunca başta başörtüsü olmak üzere her konuda Türk insanının muhafazakar bakış açısını istismar etmiştir. Neticesinde TSK tarafından bu çok tehlikeli ve gizli örgüte karşı yürütülen mücadele hem toplumumuz hem de diğer devlet kurumları nezdinde yeterince destek bulamamıştır. Bu şekilde her geçen gün TSK içinde serpilen ve güçlenen örgüt artık kendinden olmayanlara tahammül edemez hale gelmiş ve 2007 yılından itibaren öncelikle TSK'nın komuta kademesini müteakiben tamamını ele geçirmek maksadıyla tasfiyeye başlamıştır. Erdoğan ve iktidarın FETÖ'yü 28 Şubat büyüttü anlatımlarına karşın 28 Şubat'ı FETÖ abarttı diyen bir savcı var. Çekirdek kadrosu ihraç edildi. Hatırlatılması gereken başka açıklamalar da var. FETÖ başı Gülen'in bir zaman en yakınındaki isim olan Nurettin Veren, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 22 Ağustos 2016 tarihinde A Haber kanalında örgütle ilgili açıklamalarda bulundu. Veren elinde dönemin donanma komutanı Güven Erkay'a imza bloku açılmış bir yazı göstererek Fethullah Gülen yapılanmasının TSK içindeki çekirdek kadrosunun bu evrakta yazılı olduğunu ve 1996 yılında Güven Erkay'a adına imza bloku açılmış evrakta Fethullah Gülen tarikatına mensup olduğu gerekçesiyle faaliyetlerinin takip edileceğini, faaliyetleriyle ilgili kanaat oluşturacak, tespit ettiği hususları belgeleyerek tekamül ettirdikleri evraklarla ilgili yönerge, yönetmelik esaslarına göre işlem yapacak veya işlem yapmak üzere donanma komutanlığına gönderilecektir. Emrenin ast birliklere gönderildiği anlaşılıyor. Nurettin Veren'in 1996 yılında 12 kişi olduğunu söylediği çekirdek kadronun tamamı o dönem tespit edildi. TSK'dan ilişiği kesilen bu kişilere AKP döneminde çıkan yasa ile hakları geri verildi. Bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne döndü. Ancak 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan 701 numaralı kanun hükmünde kararname ile TSK ile ilişiği tekrar kesilerek bir kısmı FETÖ imamı, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yani devleti yönetenler bile bile lades dedi. 1996 yılında Fethullahçılar çekirdek kadrosunda yer alan Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Orhan Sipahioğlu, Deniz Kurmay Binbaşı Melih Zopa ve Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Emir Altıntaş TSK'dan ihraç edildikten sonra boşta kalmadılar. AKP'li belediyelerde bu isimlere görevler verildi. Nurettin Veren bu isimlerin deniz kuvvetlerinin gizli bilgilerini temin ederek ABD'ye gönderdiklerini açıkladı. İddianamede ve mahkemenin gerekçeli kararında TSK'dan asılsız ihbarlar, gerçek dışı raporlar, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil notları ve sahte belgelerle FETÖ dışındaki milli manevi değerlere sahip sözde darbeye karşı çıkacak personel olarak tarif edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 1996'da sızan Fethullah Gülen tarikatının 12 kişilik çekirdek kadrosu yer alan ve faaliyetleri tespit edilerek yaş kararı ile TSK'dan atılan Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş'ın da ABD'de Fethullah Gülen'i ziyaretleri sırasında çektirdikleri fotoğraf da görülmeye değer. Ayrıca müşteki mağdur olarak 28 Şubat davasına katılmayıp Fethullah Gülen tarikatı üyesi ve yöneticisi yani imamı olduğu gerekçesiyle 28 Şubat döneminde TSK'dan atılan başka isimler de var. Bu isimlerden TSK'dan atıldıktan sonra belediyelerde işe alınan, daha sonra çıkan bir yasa ile hepsine kıdemli başçavuş, kıdemli albay olarak rütbe ve tazminat verilen, ancak FETÖ üyeliği nedeniyle 701 no'lu KHK ile rütbeleri ve hakları tekrar geri alınan kişiler de bulunuyor. Bunlardan bir kısmını emekli Deniz Binbaşı Ceyhun Cesur, emekli Deniz Binbaşı Nail Doyuk, emekli Deniz Binbaşı Ömer Fuat Özşerebi, bankası yöneticisi ve emekli Deniz Binbaşı Cebrail Çelik oluşturuyor. Yani 28 Şubat döneminde TSK'dan atılanlara mağdur diyerek AKP iktidarı sahip çıktı. Belediyelerde işe aldı. 15 Temmuz'dan sonra bu kez aynı isimleri FETÖ'cülükten ihraç etti. Tarikat mensubiyeti özel hayat değildir. Mahkemenin özenle gizleyerek zikretmek istemediği, ancak ihraç dosyalarında yer alan personelin TSK'dan ihracını gerektiren birlik içindeki askeri mevzuata aykırı işlem ve eylemlerini şimdilik bir yana bırakalım, gerekçeli kararda sürekli tekrarlanan, askerlik görevi dışında suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki yani dinsel tarikat tercihleri iddiasını ele alalım. Siyasi partilere ve derneklere üye olmak, bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette bulunmak, toplantı ve seçim işlerine karışmak her vatandaş için suç teşkil etmeyen demokratik temel haklardır. Ancak TSK personeli için bu demokratik haklar yasaklıdır. Personelin birlik dışında yürüteceği vatandaş için suç teşkil etmeyen böyle bir eylem TSK'dan ihracını gerektirir. Bu kuralı koyan mahkemenin de uymak zorunda olduğu millet iradesi meclistir. TSK personeli için bu yasak kuralı sadece müştekilerin değil, bu kumpas davasına yargılanan sanıkların da toplum içindeki özel yaşamını ilgilendiren demokratik haklarını yıllarca kısıtlamış kurallar. Yani örgütlenme, düşünceyi ifade gibi temel insan haklarını da kapsayan bu kısıtlama, TSK personelinin bilerek kabul ettiği gönüllü bir uygulama. Ayrıca kanun ve diğer mevzuatta TSK personelinin tarikat, cemaat, tekke, zaviye, tarikat üyeliği veya mensubiyetinin yasak olduğuna dair bir hükmün bulunmasına da gerek yok. Bu devrim kanunlarıyla zaten yasaklanmış bir husus. Bu yönde ilişkisi tespit edilenlerin TSK'dan ilişiğinin kesilmesi TSK idari mevzuatının açık emri. Mahkeme bu konuyu kişinin dinsel özgürlüğü şeklinde kendi siyasi görüşüne göre şekillendiremez. Yani TSK personelinin tarikata mensup olması özel hayatını ilgilendiren bir konu değil. Tehlikeli zihniyet. Mahkemenin bu konuya nasıl ciddiyetten uzak yaklaştığını göstermek için bir hususu anlatalım. Mahkemenin gerekçeli kararında ve iddianamede müşteki Uğur Atar'la ilgili bir değerlendirme yer aldı. Kararda Yüksek Askeri Şura'ya sevk yazısında belirtilen Fethullah Gülen Nurcu grubu mensubu olduğu Assubay Coşkun Ertem'in imamlığında örgütsel halka içinde yer aldığı örgütün sivil sorumlularından Ömer isimli şahsın örgüt evinde yaptığı toplantılara katıldığı, örgüte maddi yardımlarda bulunduğu, Atatürk ilkeleriyle anayasada belirtilen Cumhuriyet'in temel niteliklerine karşı olduğu şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında suç teşkil etmeyen toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihlerinin TSK'dan atılmasına gerekçe yapıldığı, özel hayatındaki ilişkilerin suç teşkil ettiğine dair delil ortaya konmadığı anlaşılmıştır değerlendirmesi yapıldı. Önce bu kararın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra verildiğine dikkatinizi çekerim. Mahkemeye yansıyan zihniyetin tehlikesini okuyabiliyor musunuz? Bir TSK mensubu yasa dışı bir oluşum içinde yer alıyor, örgütün toplantılarına katılıyor, anayasaya karşı geliyor ve bütün bunlar askerlik görevi dışındaki özel hayatı oluyor. Mahkemeye göre böyle birinin ihraç edilmemesi gerekiyor. İşte 15 Temmuz'u yapanların önünü açan zihniyetin gölgesi bu değerlendirmede görülüyor. Ayrıca TSK'dan somut ve hukuki delil olmadan atıldığı iddia edilen şahısların yaş dosyalarında TSK İstihbarat ve Emniyet İstihbarat Üniteleri ile MİT Müsteşarlığı'nın mevzuata uygun kayıtlı tespitleri, araştırma sonuçları yazılı olarak bulunuyor. Bu şahıslar hakkında dava dosyasında bulunan yaş ihraç dosyalarının istisnasız tamamında bu kişilerin bir cemaat tarikat ilişkisi ya da iltisakı, siyasi faaliyeti, siyasi ya da dini propagandası ve diğer disipline aykırı işlem ve eylemlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu açıkça yer alıyor. Bu tespitlerin yapılmış olması mevzuat gereğince yeterli. Tarikat cemaat mensubiyetinin yasal, somut ve yazılı bir belgesi olamayacağına göre mahkemenin böyle somut bir belgeyi ya da tarikat kaydına ilişkin tarikat yetkilisinin imzaladığı onaylı üyelik kaydı gibi resmi bir belgeyi somut olarak istemesi anlamını taşıyan değerlendirmesi aynı zamanda mevzuat hükümlerini yok saymak anlamına geliyor. Ayrıca Uluslararası Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM de mahkemenin özel hayat görüşüne katılmıyor. Yaş kararlarıyla atılan personelin yaptığı başvurularda AİHM, silahlı kuvvetler mensupları ve askeri kurum personelinin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki faaliyetleri konusunda sınırlama getirilebileceğini içtihat etti. AİHM'ye göre bunlar askeri yaşamın hiyerarşi yapısı ve üstlerinin emretme yetkisi sebebiyle düzenin korunması ve hizmetin yürütülmesi amacına yönelik. Başta Kalaç, Türkiye davası olmak üzere AİHM bugüne kadar bir dizi başvuruyu reddederken, ihraç işleminin başvurucunun dini inanç veya görüşleri, eşinin başörtüsü yahut dini vecibelerini yerine getirmesinden değil, askeri disiplin ve laiklik ilkesini ihlal eden tutum ve davranışlarından dolayı tesis edildiğini belirtti. Bu kararlarda özetle askerlik gibi belli ve sıkı kuralların hakim olduğu kurumlara gönüllü olarak giren veya buraları tercih eden kişilerin öngörülen sınırlamaları peşiyle kabul etmesi sebebiyle din ve vicdan özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara katlanmakla yükümlü olduğu temel görüşe hakim. Ayrıca AİHM, tarikat mensupları olduğu gerekçesiyle TSK'dan atılan çeşitli rütbelerdeki 13 subayın başvurularını incelemeye değer bulmadı. TSK kendini korumalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri doğası gereği kurallar ve disipline mutlak riayetin istendiği bir kurum. Herhangi bir personelinin yasal ya da yasa dışı her türlü örgüt, dernek, vakıf, çete gibi oluşumlara dahil olması kabul edilmez. Bu oluşumların TSK'ya yönelik doğrudan ya da dolaylı faaliyeti, her türlü etkileme, yönetme, yönlendirme, etki alanına alma ya da amaçları doğrultusunda ideolojik faaliyetlerini yayma çabasına göz yumulmaz. Bu gibi durumlara karşı personel ve fiziki güvenlik, istihbarata karşı koyma, casusluğun tespiti ve önlenmesi gibi konularda tedbir almak, gücünü ve yetkisini anayasa ve kanunlardan alan TSK'nın açık bir görevi. Hiçbir kişi ya da kurum TSK'nın kendini koruma refleksini ve bu yöndeki görevini yasa dışı gösterme ve görev haricidir gibi akıl dışı yaklaşımlarla yok sayma hakkına sahip değil. FETÖ üyesi Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianame ve mahkemenin gerekçeli kararda ileri sürdüğü tezler içinde büyük tehlikeler barındırıyor. TSK'dan tarikat iltisakı nedeniyle ihraçların yasa dışı olduğunu savunmanın amacı, TSK içinde yasa dışı örgütlerle mücadele eden kadrolara temizlik yaparsanız siz de yargılanırsınız, siyasal İslam'la uğraşmayın mesajını vermekten başka bir amaç taşımıyor. Hakeza 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar geçen dönemde FETÖ başta olmak üzere başkaca tarikatlar dahil tarikat üyelikleri nedeniyle TSK'dan uzaklaştırılan personelin yıllara göre istatistiklerine bakıldığında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde siyasilerin tercih ve baskılarıyla azaldığı ve 2003 yılından itibaren tamamen durdurulduğu görülüyor. 15 Temmuz'da yaşananlar TSK'nın kendisini koruması gerektiğinin önemini acı bir şekilde ortaya koydu. Ancak 28 Şubat davasında verilen karar açıkça 15 Temmuz'u akladı. 15 Temmuz'dan önce cemaat olarak anılan FETÖ'ye karşı TSK ihraç mekanizmasını kullansaydı bu mahkeme kararı dindarları ordudan atıyorlar diyecekti. Bu da hukuku döneme göre uydurmanın bir çelişkisi olarak tarihe geçti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 85.